Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, hepinizi selamların en güzeliyle selamlar. Kıymetli hocam Yusuf Kaplan beyefendi ile beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz derim. Efendim, malumunuz bu program arada bir teorik çerçevede gider gibi gözüküyor. Arada bir de sanki gündelik hayata veya gündeme diyelim daha doğru bir ifade uzanıyor. Ama gündeme uzandığımız alanlarda boş ve aktüel bir gündem değerlendirmesinden ziyade, değil mi hocam?
Tamam, tamam.
Girdiğimiz teorik çerçevenin gündeme nasıl yansıdığını, zaten biz Müslümanlarız, Müslümanlar için ilim içindir değil, teori pratik içindir. Yani
tamam,
kendi
tamam.
gündelik hayatımıza, kendi kulluk hayatımıza ne kadar yansıyacak, o bizim için kıymetli. Bu gündem minvalinde tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz günlerde silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin Suriye'de, Kuzey Suriye'de gerçekleştirdiği bir Barış Pınarı operasyonu var. Bu konuda biraz hocam fikrinizi almak istiyoruz. Tabii bu operasyonun teknik ayrıntıları falan bilmiyorum. Çok benim işim değil. Bilmiyorum, dinleyenlerimiz de bunu zaten televizyonlardan, radyolardan
çok
takip ediyorlardır.
Tabii.
O ayrı bir boyutu ama belki şuradan bir kapı açıp girebiliriz. Bu operasyona gösterilen tepkiler bu operasyonun ne kadar kuvvetli bir turnasol kağıdı olduğunu sanki gösterdi, değil mi hocam? Yani işte İtalya'nın, Fransa'nın dünyanın öbür ucundan kalkıp da bu operasyona gösterdiği tepki, işte klişe gibi olacak ama bundan bir sene önce Münbiç'in, Musul'un, Rakka'nın, IŞİD'in, DAEŞ'in elinden kurtarılmaya çalışma bahanesiyle yerle bir edilmesinde, binlerce sivilin öldürülmesine gösterilmeyen tepkinin bugün gösteriliyor oluşu, daha da ötesinde sanki Türkiye nasıl böyle bir şey yapar gibi böyle Sikya Pikot'tan kalan, o Birinci Dünya Savaşı sonrasından kalan o paylaşım arkesinin zihinlerde, yani burada bir şey yapılacaksa İngiltere veya Fransa yapar. Hı. Hadi İngiltere bugün Amerika diyelim yapar, siz kim oluyorsunuz gibi bir tepki bütünü. Bunu da şöyle değerlendirmek lazım belki. İşte Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bölgede bir şey yaptığı zaman kimsenin sesi çıkmıyor. Ama Amerika peki tamam hadi siz o zaman kendiniz yapın tırnak içerisinde dediği zaman gene ses çıkıyor. Demek ki burada yapılandan çok kimin ne yaptığı da önemli. Tabii o altında ne yapıldığına da bağlı. Hocam buralardan girersek öncelikle sizin okumanız, yani bu Kuzey Suriye'de yapılmak istenen neydi bize karşı? Dışişleri Bakanımızın bir beyanatı vardı Sayın Çavuşoğlu'nun. Kim ne derse desin biz büyük bir tuzağı bozduk. Bu huzursuzlukta bozulan bu tuzaktan dolayı biz memnunuz, işimizi yapıyoruz gibi beyanı var. Bu tuzak neydi? Bunu bir hocam sizden dinlemeye çalışalım. Yani hem politik olarak hem stratejik olarak, konvansiyonel olarak her anlamıyla.
Evet, şimdi yani aslında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin yaptığı en önemli askeri harekat bu.
Bu önemli çünkü aynısını bunu dün Sayın Cumhurbaşkanımız da yanılmıyorsam Azerbaycan'daydı değil mi?
Evet.
Türk dünyası iş adamları toplantısı gibi meclis aynı ifadeyi kullandı.
Evet. Bunu yazmıştım ben 2-3 gün önce. Şimdi tıpkı oradaki gibi Türkiye bir şekilde hiçbir yerden destek almadı. Alamadı yani.
Evet.
Fakat oradan daha önemli bir şey ortaya çıkardı. Yani Kıbrıs'ın o kadar sembolik değeri pek çok bilinmezi, çok bilinmeyenli denklemleri çözebilecek gücü yoktu Kıbrıs meselesinin. Öyle bir derinliği falan yoktu. Ama burada yani işin içine Amerikalıların, İngilizlerin, Fransızların, Almanların vesaire. Almanlar da işte Türkiye silah satışını falan durdurduklarını açıkladılar. Düşünün yani Almanlar için çok önemli bir şeydir bu.
Tabii Almanya'nın istisinin.
Almanlar bunu yapmazlar.
Yapmazlar.
Çok önemli bir şey bu söylediğim şey. Çok özür dilerim. Yani Almanlar özellikle savaşmamak için savaşmayacak bir stratejiyi eksen alarak, yani özellikle Yahudi gücünün baskısıyla kurduğu düzenle askeri herhangi bir yerde askeri müdahalede bulunmayacak bir ekonomik güç olabilir. Öyle konumlandırırlar.
Şey diyorlar hocam, Almanya'da ben çok hoşuma gitti. Böyle kafası çalışan bu işleri bir iki Alman'dan duydum bu tanımı. Almanya için Deutschland GmbH diyorlar. Yani Almanya limited şirketi. Yani biz
tabii,
diyorlar
tabii.
Sadece
tabii.
Araba ve sanayi endüstriyel üretimi, araba bazlı veya mekanik parçalı endüstriyel üretim yapıp dünyaya satan, para kazanan bir şirketiz diyorlar. Almanya'yı böyle görüyorlar.
Yani. Tabii yani bu ama bu Yahudi belasından bela diyorum. Yani bunu çok açıkça söylüyorum. Yani bir kavme olan kininiz adaletsizliğe sürüklemesin, haksızlığa sürüklemesin emri ilahisi her yerde geçerli. Yani tamam, burada haksızlık, hoksuzluk falan yapacak birisi değiliz. Ama kesinlikle yani o bela iki defa vurdu şeyi, Almanları. Yani hak ettiler bazen, onu da söyleyebiliriz. İpin ucunu kaçırdılar çünkü. Yani.
Ama gene Yahudi tahrikiyle yaptılar.
Tabii
hocam,
öyle bir şey var ama şeye hazırlar ama.
Tabii tabii, o tahriki hazırlar.
O tahriki hazırlar yani, o psikolojik şey. Tarihsel tecrübe de o. Yani Almanlar her zaman bu tür Promete'nin yükselişine diyelim. Fosyen bir düzenin, dünyanın kurulmasına her zaman hazırlar.
Hazırlar. Yani
belki de en hazırlıklı olanlar Almanlar. Şeyde, doğru. Avrupa'da. Çünkü Avrupa'yı kuranlar, yıkanlar, kuranlar, yıkanlar tarihler olunca Almanlar. Cermen şeyi.
Mesela Fransızlarda öyle bir altyapı yok.
Yok.
Onlar yani
tabii,
şey.
Yok. Şimdi yani benim buradan Almanlara sadece ekonomiye bir şekilde kendini kilitleyerek bir şekilde kendi güçlerini pekiştirme strateji izlemeleri, dünya gücü haline gelmeleri ekonomi üzerinden. Amerikalıların dünya gücü haline gelmeleri ekonomi üzerinden değil, askeri güç üzerinden.
Askeri güç.
Yani başlangıcında ekonomik güç yok mu falan diye sorulabilir. Var başlangıcında. Yani özellikle üçüncü ve dördüncü sanayi devriminde bilgisayar ve dijital teknolojilerin geliştirildiği üç ve dördüncü sanayi devrimlerinde kesinlikle ekonomik güç var ama bütün bu sanayi devrimlerinin gerisinde yani bilgisayar ve dijital teknolojide dahil askeri savaş güç teknolojisi var.
Hocam askeri gücün
askeri amaçlarla savaş teknolojisi için
gelişmesi var.
Savaş
hocam
teknikleri,
internet bile tabii. Amerikan Kara Kuvvetleri'nin kendi içerisinde kurduğu bir sistem.
Tabii.
Daha sonra dünya 60'larda 50'lerde kuruyor adamlar bunu. Daha sonra bunu ticari hale getirip gönderiyorlar.
Tabii.
Bugünkü günler şunu göstermiyor mu hocam adeta bize? Yani siz dünya konjonktüründe bir söz söyleyecek ve o sözünüz dinlensin istiyor iseniz veya söyleyebilecek olmak istiyorsanız askeri gücünüz olacak.
Tabii.
Yani Türkiye bu askeri gücüne ulaşamamış olsaydı,
tabii,
bugünden 10 kat daha zengin olsaydı gene hiç bunların hiçbirini
yapamazdı. Buraya geleceğiz zaten birazdan. Ben şimdi bu başlangıçtaki şeyden çıkmamak için, konudan çıkmamak için yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en önemli harekat dedim, askeri harekat. Ondan daha önemli, pek çok bakımdan daha önemli. Çünkü bölgenin kaderini şekillendirecek bir şey var. İslam'ın geleceğine de ilişkin ipuçları yakalamamızı sağlayacak bir şey var. Yani burada Yahudilerin ikinci İsrail üzerinden bizim 1000 yıldır ortaya koyduğumuz tarihi tecrübeyi çöpe attıracak bir girişim var. Bunun püskürtülmesi var. Çok büyük bir oyun bozuyoruz biz burada.
Bak, belki 50-60 yıllık bir oyunu
Hayır,
bozuyoruz.
Hayır, 1000 küsur yıllık oyunu bozuyoruz. He. 1000 küsur yıllık. Yani 1000 küsur yıldır şöyle bir şey koyduk ortaya biz.
14 Ekim Pazartesi günü, evet, Yeni Şafak yazınız.
Şimdi oradaki şey şu, söylemeye çalıştım ve dolayısıyla bu çerçevede mutlaka baktım. Kimse konuşmaya, yazmaya, çizmeye bu meseleleri inanamadım ya. İnsanlar nelerle uğraşıyor ya? Ivır zıvırla uğraşıyor yani, tamam mı? Halbuki hikaye şu. Yani İslam tarihinin, dünya tarihinin dolayısıyla şekillenmesinde kilit rol oynayan bir hadise gerçekleşiyor. Ne o? Türklerle Kürtler omuz omuza veriyor.
Siz hep biliyorsunuz hocam. Yani Selçuk'un çocuklarıyla Selahaddin'in çocukları bir araya geliyor.
İşte bazı insanlar şöyle tepki veriyorlar. Selahaddin Türk değil miydi? Niye Kürtlerin babası oluyor?
Allah. Abi, yani bir insan hayırlı bir iş yapınca illa Türk mü olması
yarısı
lazım?
Yarısı Türk, yarısı Kürt abi. Yani şimdi iyi de ben bunu biyolojik olarak bir Müslüman olarak işimi yani gücümü bırakıp.
Bizi ne ilgilendiriyor?
Hayır, ahlaki değil bu.
Değil.
Bir Müslüman ahlakı değil. Müslümanın gücü burada zaten. Bunu anlaması lazım insanların. Tamam mı? Yani Eyyubiler bir şekilde Kürt kavminin dominant olduğu bir devlet ya kardeşim, bu kadar ya. Abartmayalım yani. Yani bu şeyin başka tarafı yok yani.
Bütün ırklar ayağımızın
altında değil mi hocam? Irk üzerinden gidersek zaten dolanırız.
Yani bütün ırklar ayağımızın altında değil mi tırnak içerisinde ırki asabiyet muvacehesinde
oradan,
diyorum.
Oradan o hadisten yola çıkarak yani daha metaforik bir şey yapalım. Irk üzerinden cümle kuranların eninde sonunda ırk ayağına dolanır.
Evet.
Bu kesinlikle böyledir, tamam mı? Çünkü o Allah-u Teala'nın, bizim elimizde değil o. Allah-u Teala'nın bize verdiği bir şey o, tamam mı? Yani dolayısıyla biz oradan sorulmayacağız. Yani ırkımızdan sorulmayacağız ya, böyle bir şey ya. Bu o kadar önemli bir şey ki. Yani barışın hakim olabileceği bir dünyanın...
Bir de hocam, ırkçılık yaparsanız kimin yoluna girdiğinize bir bakmak lazım. Yani ilk kim ben topraktan, ben ateşten yaratıldım. Ben topraktan yaratılana secde etmem diyen iblis, bundan hala ırkçı. İnsan planında da ırkçılığın kurucuları Yahudiler.
Buradan şuraya gelelim.
Yani oralara girersek buyurduğunuz gibi çok farklı yerler.
Buradan aslında geldiğimiz yer o kadar önemli bir yer ki. İnsanlığın bugün karşı karşıya kaldığı bütün sıkıntıların neredeyse kökenini oluşturan, neredeyse diyorum. Çünkü başka nedenler de var. Ama özellikle şu an yaşadığımız dünyaya baktığımızda bu sıkıntıların nasıl aşılabileceğini de dolayısıyla gösteren bir yerdeyiz aslında. Tamam mı? Yani bu nedir mesela? Kürt-Türk meselesi kaşındığı zaman bin yıldır bir kardeşliğin nasıl... Bin yıllık bir tarihe baktığınız zaman bin yıldır iki kavmin nasıl bir kardeşlik tesis ettiklerini biz ortaya koyduk.
Bu İslam zemini üzerinde.
Örnek ama bu.
Müthiş tabii. Bir şey. Bakın hocam, aynı örnek coğrafyada. Aynı coğrafyada.
Bunun örneği yok yani, onu söylüyorum.
Yok yok. Onun, şimdi benzer bir şey beyan etmek istiyorum. Müsaadenizle. Hocam, aynı coğrafyada Kürt yaşıyor, Türk yaşıyor ve Ermeni yaşıyor.
Tabii.
Değil mi? Osmanlı'da tabii böyle bir tecrübe var. Tabii. Yani Van'a gidin, Elazığ'a gidin, Bitlis'e gidin, Bingöl'e gidin, Türk de var, Ermeni, Malatya'ya gidin, Kürt de var. Şimdi hocam, Kürt, Türk Ermeni ile komşuluk yapıyor, Kürt'le de komşuluk yapıyor. Fakat Kürt'le kurduğu ilişki kalitesini ve seviyesini, mesela kız alıp verme, hısım olmayı Ermeni ile kurmuyor.
Tabii.
Din bazında. Yoksa o gözle bakacak olursak, eğer ben Türksem, ki Türk'üm diye biliyorum yani aile seceremi. Evet. Bir Kürt bana ne kadar yakın veya uzaksa, Ermeni de o kadar yakın veya uzak. Dini aradan çıkarırsanız.
Tabii.
Ama ben orada bir tercih yapıyorum. Bir kardeşlik hukuku niye? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizi tesis ettiği kardeşlik hukuku üzerinden müminler kardeştir diyorum. Kürt'ü tercih ediyorum. Bin yıllık bir tecrübe ve başka bir örneği var. İdris-i Bitlisi Hazretleri getiriyor Güneydoğu'nun, Doğu'nun anahtarını teslim ediyor Yavuz Sultan Selim'e.
Eyvallah. Şimdi burada bu meselede PKK meselesinde, PKK, YDP bilmem ne falan meselesinde, yani Türklerle Kürtlerin İslam'daki kardeşliklerini patlatma, dolayısıyla İslam üzere kurdukları kardeşlik, manevi kardeşlik düzenini
bozma,
yıkma girişimi, bozma girişimi, şeytanlığı, tamam mı? Üzerine özellikle dikkat çekmek lazım. Yani bu gerçekleşirse ne olur? Yani bu gerçekleşirse emperyalistlerin bütün emellerine ulaşacakları kapı aralanmış olur. Yani dolayısıyla şunu söylüyorum. Bu Stalinist, Leninist, Stalinist, Marksist neyse, PKK hareketinin bugün geldiği noktada Amerika'nın kucağına oturması, yahu insanlar bu mesele üzerinde kafayı yorsunlar ya. Yani bu kadar Stalinist, Leninist, Maoist bir hareket geliyor bugün Amerika'nın kucağına oturuyor. Yani hiç mi beyniniz çalışmıyor diye sormasın
hocam,
lazım insan.
Hocam, beyni biraz çalıştırsanız, mesela İlhan Selçuk'un ilk yazdığı kitaplardan biri nedir? İlhan Selçuk kimdir? İlhan Selçuk Cumhuriyet'in başyazarıdır. Türkiye'de sol solculuk denince sözde akla gelen ilk insandır.
Evet.
Yazdığı kitaplardan biri Washington Güncesi.
Tabii.
Washington DC'ye, Washington'a gidiyor ve o günce tamamen Amerika güzellemesiyle.
Tabii, tabii, tabii, aynen.
Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'deki en büyük sponsoru hangi aile? İsim vermeyelim burada.
Tabii.
Amerika'nın Türkiye'deki en büyük yatırımlarının, tabii, temsilcisi, tabii, olan aile. Yani, tabii, bu kadar aymazlık olur mu?
Cumhuriyet Gazetesi şu an FETÖ'nün.
Ha, şu an demiyorum canım.
Sözünü
yıllarca
yapıyor. Heh. Yani insanlar, özellikle genç arkadaşlar, yani bu toplum çok çabuk acayip travma yaşadığı için unutuyoruz.
Unutuyor.
Yani Türkiye'de sosyalizmin kalesiydi. Kaliteli bir kaleydi.
Tabii.
Yani bayağı kaliteli bir kaleydi.
Ama o sosyalizmin kalesi olduğu yıllarda da,
evet,
hissedar sermaye yapısına baktığınız zaman, tamam, demin söylediğim Türkiye'deki en büyük Amerikan şirketlerinin Türkiye temsilcisi olan ailenin sermaye kontrolünde.
Çok güzel. Yani bu, ama sadece ilginç bir şey söyledin. Bak, lafı kapıyı açıyor. Bunu not düşelim. Bu güzel bir şey. Cumhuriyet Gazetesi, ben ne dedim? İşte şu an FETÖ'nün kalesi gibi gözüküyor. 80'lerde 70'lerde 80 sosyalizmin tavan yaptığı zamanlarda sosyalizmin kalesi, 30'larda 40'larda faşizmin tavan
kalesi
yaptığı zamanlarda.
Çok güzel.
Faşizmin kalesi.
Yunus Nadiler zamanı falan
iktidarın,
faşizmin kalesi.
İktidarın kapı kulu.
İktidarın kapı kulu mu, yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinde kurgulamak istediği deli gömleğini pazarlayan bir yayın organı.
Bu kadar ya. Bu, gönüllü ajantalık yapıyor.
Tabii canım.
Gönül Özen.
Ben
tabii
şuradan biliyorum.
Bu çok önemli bir şey. Sadece Cumhuriyet gazetesini tarihini yazarak Cumhuriyet'in tarihini yazarsınız. Bu kadar. Yani hiç laf etmeye gerek yok.
6-7 Eylül olaylarını başlatan gazete, tam matbaasının yakılmasını olaylarını başlatan gazete. Benim şahsi şöyle bir tecrübem var.
Çok
benim
güzel
yaşım
şey
yetmiyor
söyledim.
Da. Ha. Benim babam...
Bu 6-7 Eylül, çok özür dilerim.
Estağfurullah.
6-7 Eylül dolayısıyla özellikle İslami kesimleri topa tutuyorlar ya.
Tabii.
Yani çok güzel bir şey söyledim.
Hocam Sabri 25oğlu ne dedi?
Tabii.
Özel harekat başkanı. Evet. Tamamen dedi. Özel harekat operasyondur dedi. Yani benim babam İstanbul İktisat Fakültesi'nde öğrenci o yıllarda. Tan matbaasını yakan ekibim evet. falan. O yürüyüşlerdeydik biz diyor. Eyvallah. Taksim, Divan yolu falan. Hepimiz diyor Cumhuriyet Gazetesi'nden okuduğumuz haberlerle diyor gaza geldik diyor üniversite gençliği olarak.
Tabii.
O zamanlar Hitler zamanında Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün yönelimi yani biz o gazete bu gazete değil ama şu ilginç.
Yani bir zihniyet okuması yapıyoruz.
Tabii bir Bukalemun gibi.
Tabii zihniyeti
küresel sistem Türkiye'ye neyi yıkmak istiyorsa
tabii.
O yıkmak istediği kimliği bürünen bir yapıya
tabii,
sahip.
Tabii. Yani derdimiz bu zihniyet yapılarını çözmek yani. Yapı
çözmek.
Söküme yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Radyolarda çok olacak, televizyonlarda falan olacak bir şey değil mi? Çok özür dilerim.
Çok güncele giriyor çünkü televizyonlar,
tabii,
radyo.
Tabii. Yani biz yani o şeyin asıl derin yapılarını çözmeye çalışıyor. Yani Türk-Kürt kardeşliğini yıkmak istiyorlar. Bitti. Yani İslam kardeşliği üzerinden tesis edilmiş ve bizi burada dimdik ayakta tutan bin yıl. Tamam mı? Malazgirt'i düşünün. Yavuz Sultan Selim'in girişimini düşünün. Ana asırı İslam diye Cumhuriyet kurulurken kurulan cümleyi düşünün değil mi? Ana asırı İslam. Yani bunlar İslam'ın unsurları, ana unsurları bunlar. Değil mi? Yani bütün tarihin kilit anlarında omuz verdikleri için, birbirlerine omuz verdikleri için tarihin akışını biz şekillendirdik. Birbirlerine omuz vurmuş olsalardı tarihin çöp sepetini ikimiz de boylardık.
İkimiz
çok
de
net
boylardık.
Söylüyorum.
Doğru.
Çok net söylüyorum. Yani en kritik şey Malazgirt zaferidir. Malazgirt zaferi sırasında Kürt kavimlerin desteğini almamış olsaydı sadece Kürt'e indirgemeyelim. Burada ucuz ideolojik şeylere de, söylemlerde malzeme etmeyelim. Arapların aynı zamanda başka kavimlerin de yani Bağdat'ın kalbi bizim için atıyordu ya insanlar.
Tabii.
Halife orada hutbe okuttu, şey adına.
Cuma saati tam ki.
Cuma savaşta. Saati hutbe okuttu. Yani Türkleri dua etmek için değil. Müslümanların Bizans'ı dünyanın en büyük gücü kardeşim. Bizans'ı süper gücünü yerle bir etmesi için. Bu kadar ya, bu çok önemli bir şey. İslam'ın kapılarını açtı. Anadolu'nun kapılarını Türkler açtı değil. Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı asıl.
İslam'a açtı tabii.
Yani Türkler daha önceden yerleşti oraya. Yani onu ırkçılık üzerinden, ırk, ulus, devlet algılamaları falan üzerinden asıl anlamını bozmak için, çökertmek için o derin tarihsel zamanı mekanı aşan anlamını, tamam mı? Gücünü dolayısıyla böyle bir ırk üzerinden okuma yapmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Tam da bizim yapmaya çalıştığımız şey, bu harekatla yapmaya çalıştığımız şey, dikkat edin, uyguladığımız yöntemler. Tayyip Bey bunu açıkça söyledi. O kadar güzel söyledi ki. Bakın dedi ki, bizde savaş hukuku vardır kardeşim. Tamam mı? Yani kimse kalkıp da bize, yok bak adamlar Hristiyanları bombalıyor. Onları tutuyorlar işte Türk askeri Hristiyanları bombalıyor. Nasıl bir fitne fesat şeytani bir şey.
Ve bizim savaş hukukumuz da Birleşmiş Milletler'den, Cenevre'den falan gelmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
Ulaşamayacağı bir seviyedir bu. Hiç kimsenin ulaşamayacağı bir seviyedir.
Ama
Müslüman olduğumuz için bunu söylememiz gerekmiyor kardeşim. Bunu bütün o hukuk felsefecileri, tarihçileri
hepsi söylüyor.
Hepsi bunun altını özellikle çizerler.
Hocam, bu çok Hiroşima ile Nagasaki'de
savaş hukuku kardeşim.
180 bin insan diri diri yakıldığında sivil. Tamam. Cenevre Sözleşmesi yok muydu?
Evet.
Birleşmiş Milletler yok muydu? Birleşmiş Milletler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Hocam kısa bir araya gidelim.
Tabii ama gidelim. Şunu tekrar
buyurun.
Edelim. Çok özür dilerim.
Buyurun. Estağfurullah.
Yani derin yapıları çözmediğimiz sürece yani manayı ortaya çıkaramayız.
Evet. Zihin haritasını
dolayısıyla önümüzü görmemizi sağlayabilecek zihin haritalarını dolayısıyla yol haritalarını siyasi, kültürel, askeri, entolojik, entelektüel yol haritalarını çıkaramayız.
Çıkaramayız. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra programımız devam edecek inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Muhterem dinleyenlerimiz Erkan Radyo'da Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyet Yolculuğu programında Barış Pınarı operasyonunun öncelikle hangi tehdidi bertaraf etmek üzere kurgulandığını ve yapılmaya çalışıldığını şu anda analiz etmeye çalışırken hocamızın iki spot cümlesini ben not aldım. Bir tanesi Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki en önemli operasyondur dediniz hocam. Bir diğeri de burada bize kurulan tuzak nedir diye ben acizane sormuştum. Esas kurulmak istenen tuzak bir İsrailcik kurdurmak burada. Daha da önemlisi ise Kürtler ile Türklerin 1000 yıldan beri İslam paydasında gelişen kardeşliğini, uhuvvetini bozmak.
Yani bu sadece Kürt-Türk meselesi de değil.
Değil.
Yani bak, bakın tabii. Çok başka bir yere geliyor.
Araplarla da bozmaya çalıştılar, tabii, bozdular.
Tabii. Yani burada başka bir şey daha var. Yani burada ırk eksenli okumaları merkeze çıkararak aslında İslam'ın kardeşlik üzerinden tesis ettiği düzen, ya ben bunu tesis ettim. Sulh düzeni, ben bunu tesis ettim. Barış düzeni değil, sulh düzeni bu.
Sulh, selamet yani.
Tabii, sulh ve selamet.
Selah kökünden üzerinden geliyor değil mi hocam?
Tabii, salah çıkıyor ortaya çünkü.
Salah çıkıyor orada. Yani.
Tabii.
Yani salah. Barış sulh gibi salah sığ işte. Bir kelime değil, sulh ve selah.
Çok sığ bir kelime. İstersen barışa sulh ve selah,
hazır ol cenge, istersen sulh ve selah değil mi?
Tabii,
söz
tabii, oluyor. Tabii. Yani buradaki asıl altını çizmek istediğim şey, aslında yani Türkiye laik bir devlet olmasına rağmen Türk askeri Fırat Kalkanı operasyonunda, daha sonraki pençe hareketlerinde, şurada burada falan ve en önemlisi de şu an yaşadığımız Barış Pınarı Harekatı diyor. Ben onu ilk yazdığım yazıda şey yazmıştım. Barış Pınarı Harekatı yazının başlığı, Barış Pınarı Türkiye, iki nokta üst üste Türkiye Barış Pınarı diye yazmıştım. O zihinsel kodları, tarihi kodları okumak için çok güzel bir şey. Yani oradaki pınarlardan falan yola çıkarak Tayyip Bey bunun adını
Barış Pınarı Kodu diyor. Ayn kelimesi Arapça pınar tabii, oradan geliyor değil
tabii,
mi
tabii,
hocam?
Tabii tabii. Yani ilginç olan şey şu. Yani bu konu üzerinde kafa patlattıklarını tahmin ediyorum. Yani oradaki
hocam, bütün isimler falan öyle. Yani Fırat Kalkanı da öyle. Fırat Kalkanı da biliyorsanız.
Tarih kurucu bir yolculuk bu. Bunu anlamak lazım. Yani yeşillik olsun diye askeri operasyon yapmıyoruz biz. Tamam mı?
Hocam.
Yani İslam tarihinin, Müslümanların makus talihini, yenmelerini sağlayabilecek adım adım yapı taşlarını, çakıl taşlarını temizliyoruz. Yapı taşlarını döşüyoruz. Bunu
hocam,
anlasın insanlar.
Burada ilginç bir tarihi döngü var. Tarihi vakaların hocam felsefesine veya sosyolojik felsefesine bakarsanız, hani bir tabir vardır ya, amiyane tabiriyle güreşle ilgilenenler bilir, kündeye giderken tuş oldu derler. Künde nedir? Rakibi en sıkıştırırsınız. Son bir hamleyle alıp sırtınızdan atıp artık bitireceksiniz. Ama ayağınızı sağlam yere basamazsınız. Ayağınız kayıverir. Rakibin ağırlığı altında sırtınız yapışır. Siz tuş olursunuz. Şimdi burada ben bir adım daha atmak istiyorum. İnşallah belki de ümidimizden dolayı böyle konuşuyoruz. Bunlar bize künde hazırlıyordu.
Eyvallah.
Yani artık son darbeyi vuracaklardı. Arapları bertaraf ettirdiler. FETÖ zaten her şeyimize kadar geldi. Bütün devlet kurumlarına falan. Hani güzel bir söz var ya. FETÖ devleti niye ele geçirsin? Zaten devlet haline gelmişti. Oradaki amaç başkaydı. Türkiye'de bir iç savaş çıkartıp Güneydoğu'yu ayırmaktı. Yoksa zaten FETÖ Türkiye'de hakim. Hocam Antakya'dan Iğdır'a kadar ki bütün sınır komutanları tüm generallik seviyesinde FETÖ'nün. Yani adam niye ele geçirsin, darbe yapsın? Ama oradaki amaç başka. Bir iç savaş çıkartacaklardı.
Şimdi şey konuşuluyor. Özellikle bu YPG'nin askeri komuta kademesinde FETÖ döneminde Türk ordusunda yer alan askerlerin orada görev aldığı konuşuluyor.
Hiç şaşırmam, çünkü şöyle çok söyleyeyim, bu şey darbe gecesi ilk öldürülen
aşağılık adamlardan
Semih Terzi'nin görevi neydi biliyorsunuz değil mi hocam?
Evet.
Özel kuvvetlerin Suriye komutanı.
Eyvallah.
Yani böyle özel seçilmiş bir adam olabilir mi? Yani
tabii, tabii.
Bunu kimin seçtiği belli. Pentagon almış, atamış adamı oraya. Aynen. Şimdi hocam şuna gelmek istiyorum. Yani bize bir künde hazırlıyorlardı bunlar.
Evet.
15 Temmuz'da ayakları kaydı. Sırtları yapıştı. Tabii böyle büyük tarihi sosyolojik olaylar bir geceye belki bağlanmaz.
Tabii, tabii.
Altı üstü vardır ama.
Tabii.
Hocam şöyle bir ilginç tablo çıkıyor benim karşıma. Ben acizane hep düşünürdüm. Yani bu olaylar bu kadar net resim olana kadar. Kendimi Amerika'nın, İsrail'in yerine koyarım, empati yapayım. Ya bu adamlar Türkiye'nin güneydoğusunu bölmek için, bilmem ne yapmak için bir tane terör örgütü oluşturacaklar. Aslında bu bir siyasi hareket gibi başlıyor, sonra silahlanıyor falan, oluşturacaklar. Peki derdim, şimdi oradaki bunların hitap ettiği nüfus, yani bizim Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimiz, yapı itibarıyla belki de Anadolu insanlarının en dindar kesimi.
Evet.
Peki derdim, bunlar aptal mı? Niye gidip bu dini bir hareket oluşturmuyorlar?
Çok güzel.
Ha, çünkü bunun tarihi pratiği de var. Yani Şeyh Said isyanı var.
Ha.
Gerçi Şeyh Said isyanı Kürt isyanı değildir. Tamamen şer'i bir isyandır. Tamam. Şey dersin yani, kalkıp da böyle bir aptallık olur mu derdim. Ya işte halk tabanı sağlayamıyor. Sille niye sağlayamıyor? Halk tabanı dinde var. Ha, bugünü gördüğümüz zaman amaç o değil zaten. Halk tabanı falan sağlamak değil. Marksist Leninist bir yapı kurup daha sonra oradan enjekte edilen zehirle Kürt toplumunu belki iki kuşak, üç kuşak sonra imansız, zerdüşt bir hale getirmekmiş.
Yani buradan şöyle bir cümle çıkıyor. Bu cümleyi mutlaka kurmak lazım. Zaten siz onu kurdunuz benim anladığım kadarıyla. Tabii. Yani aslında burada Müslümanlar her şeye rağmen, yani Müslümanların kaderinde çok kilitli rol oynamış iki kavimden bahsediyoruz. Yani özellikle Türklerin Müslüman olduktan sonra ortaya koydukları işte hilafetin sahibi olmaları bilmem ne, İslam dünyasını toparlamaları her bakımdan hem akidevi olarak hem siyasi olarak toparlamaları, değil mi?
Tabii.
Dolayısıyla gök kubbe, şemsiye rolü oynamaları. Dolayısıyla böyle bir ortamda, böyle bir hakikatin ortaya çıktığı bir zeminde bu mesele önemli. Bence çok önemli bir mesele bu. Kürt-Türk, yani mesela bir omurga kurulmuş burada. İslami bir omurga. Hiçbiri o İslami omurgayı çökertmez, çökertemez. Böyle bir şey ortaya çıkmadı. Tarihte böyle bir şey yaşanmadı. Yani dolayısıyla yani sonuçta laik bir devlet var falan filan diyoruz ama sonuçta bu topraklar Müslümanların yaşadığı topraklar, her şeye rağmen eninde sonunda faturanın İslam'a kesilmesini, o kadar önemli bir şey ki bu, dikkat çektiğiniz şey, faturanın İslam'a kesilmesini mümkün kılabilecek bütün yolları tıkıyor. Allah Teala'nın hikmeti bu aynı zamanda.
Hıfz yardım ediyor Cenab-ı Hak. Yani belki de yani Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ayet-i Celilesi'nin bir tefsir usulü de bu olabilir.
Kesinlikle. Belki. Yok, hiç abartı değil bu.
Evet.
Yani insanlar bunu hiçbir şekilde abartı olarak düşünmesinler. Irk üzerinden okumuyoruz. Tam tersine ırk üzerinden okumaları yıkan bir okuma bu.
Evet.
İnsanların bunu
görmesi. Yani Cenab-ı Hak orada dinini sihanet ediyor.
Tabii.
O din üzere bir terör oluşumu bu tabii topraklarda böylece gerçekleşemiyor.
Yani o, üstelik de çok müsait aslında. Yani Türkiye laikleşiyor.
Tabii.
Bak şimdi şöyle.
Türkiye'nin batısı sekülerite oluyor.
Evet.
Dinden uzaklaşıyor. Ama doğusu daha dindar. Şeyh Said isyanı gibi bir dini tecrübe, isyan tecrübesi de var.
Tabii, tabii.
Bir de o var yani.
Tabii. Ama benim burada aslında gelmek istediğim şey, yani siz bir şey söyleyecektiniz.
Mesela o biraz daha sonra söyleyeyim hocam. O farklı bir konuya giriyor.
Tamam,
siz bir kapı açtınız. Bunu bitirelim hocam. Ondan
burada sonra önemli bir şey var. Özellikle onun altını çiziyorum. Üçüncü kez belki olacak. Bu harekat kesinlikle bizim tarihimizdeki, son yüzyıllık tarihimizdeki en önemli askeri harekat. Yani bu şeyi geçiyorum tabii. 1900 işte Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki.
O ayrı. O, evet.
Çanakkale falan, onları geçiyoruz. Yani son yüzyılda, yani Osmanlı yıkılışından itibaren bir şekilde yaşadığımız en büyük harekatlardan birisi. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Bizim birincisi bin yıldır ortaya koyduğumuz kardeşliği, bu model ortaya kondu. Bunun nasıl ortaya konduğunu zaten görüyoruz. Bunu uçurmak, havaya uçurmak. Yani bunu imkansız hale getirmek bir daha. Tamam mı?
Onu da ırk zehriyle
yapıyor. Tabii, ırk üzerinden imkansız hale getirmek. İkincisi, burada İsrail Devleti, ikinci İsrail Devleti kurdurarak bir çıpanbaşı olacak.
Çıpanbaşı ve tampon.
Bütün ülkelerin hepsini acayip bir şekilde perişan edecek. Bütün toplumları, yani o şey, kurulacak devlete komşulacak bütün toplumları kaşıyabilecek, perişan edecek. Ne diyelim, bir belayı çıban başına İslam dünyasına şey yapmak. İki, üçüncüsü şu. Yani insanlar şöyle soralım, bakın şöyle çekilelim. Bir Müslüman olarak şöyle geri çekilelim. Ya kardeşim, bir kavmin kaderini, kendi kaderini belirlemesine niye müdahale ediyorsunuz diye sorabilir insanlar. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim burada.
Eğer kaderini belirleyen o kavimse, bak, tartışılır.
Ya şöyle, biz eyvallah. Yani biz hiçbir kavmin kaderini başka bir kavmin belirlemesine ilkesel olarak bunu karşı çıkamayız. Böyle bir şey yok. Ama fakat hikaye, o söylediğiniz şey o. Şimdi bu kavmin belirini, yani şu an PKK üzerinden şekillenmeye, YPG üzerinden şekillenmeye çalışılan şey ne? Çok önemli bir yere gelecek. Bakın çok özür dilerim. Burayı atlıyoruz yani. Kimse bunu konuşmuyor burada. Memlekette bunu konuşmamız lazım. Bu kavmin, Kürt kavminin kaderini İslam'ın dışında bir yerde şekillendirmeye çalışmak nedir bu? Bu nedir? Emperyalistlere köle yapmak demektir ya. Bu kadar basit. Yani bunu bütün Kürt kardeşlerimizin bunu görüyor olması lazım. Eğer bunu göremezlerse yarın bunun hesabını hiç bu dünyada da veremezler.
Hocam başka bir şey okuyayım size. Şimdi
yani bakın
açtım.
Burası çok önemli bir yer.
O haberi açtım. Dinleyicilerimiz de belki görmüştür. Bir İngiliz gazeteci bilmem ne bilmem ne, ismini de burada telaffuz etmeye gerek yok. Bir İngiliz zibidi, gazeteci. Attığı tweet şu: Kamışlı'dan bu gece ayrıldık. YPG bütün kontrol noktalarını kaldırdı. Burası çok ilginç. Rojava deneyimine dair ne varsa gözümüzün önünde yok oluyor dedi. Yani demek ki orada bir Rojava deneyimi kurguluyor elin İngiliz gibi.
Tabii tabii tabii.
Ne o deneyim?
Ha, bu İngiliz gazeteci değil.
Ki ne gazetecisi canım?
Hocam.
Yani hangi hocam, gazeteci?
Tabii çok yani. Bu adamların öyle şeyleri çok güçlü.
Çok kuvvet. Yani ne demek bu Rojava deneyimi? İstihbaratı çalışıyor.
Baksana lafa bak.
Tabii.
Gazetecilik Rojava, yapmıyor ki adam.
Rojava deneyimi demek şu demek. Demek ki dinsiz, tabii, Marksist.
Tabii.
O bölge bir de şu unsur çok önemli hocam. Bu adamların 100 yıldır kurguladığı sistem aynıdır. Bir yerde bir siyasi üst yapı kuruyorlarsa mutlaka o üst yapı alttaki demografik yapıyla çatışır.
Tabii.
Arap'ın başına Kürt'ü getirir, Sünni'nin başına Şii'yi getirir. Irak'ın %60'ı Şii'dir, Baas Partisi Sünni'dir. Suriye'nin %90'ı Sünni'dir, Baas rejimi Şii'dir. Ya tam ya güzel bir tezgah.
İyi bir tezgah.
İyi bir tezgah. Şimdi de Türkiye örneğini de vermeyelim, o yasa hala duruyor neyse karşımızda. Hocam dolayısıyla ben burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Onu belki önümüzdeki hafta veya sonraki haftalar buna devam edebiliriz. Evet. Sizin bir açtığınız gene kapıdan girmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet.
Evet.
Anayasal yapısı böyle, şusu böyle, busu böyle. Daha ziyade Türkiye'nin bugünkü güvenlik politikalarını derin akıl olarak kurgulayan çoğu akıl aslında gönülden kendini laikliğe veya cumhuriyet rejimine bağlamış insanlar. Bunu yadsımıyoruz. Bunlara ulusalcı kanat deyin, şu deyin, bu deyin, ne derseniz deyin. Ama ben şunu fark ediyorum. İş yani tabiri amiyaneyle bıçağın kemiğe dayandığı jeostratejik konularda bu akıllar oturup demek ki doğru düşünebiliyor. Ben burada şunu anlıyorum. Eğer akıl kiraya verilmediyse, akıl başka bir kucağa affedersiniz oturmadıysa, farklı düşünse bile oturuyor bakıyor. Bu ülkenin, bu toprakların, bu tarihi birikimin tehlikeye girdiği noktalarda aynı strateji yönünde düşünebiliyor demek ki. Yani.
Bak bu meselenin püf noktası burası. Yani biz İslam'la var olduk, İslam'la tarihe girdik, İslam'la tarihin akışını değiştirdik. İslam'la kardeş olduk bu topraklarda. İslam'da kardeş olduk. Yani dolayısıyla sınırlar sınır tanımayacak kadar genişledi. Tamam. İnanılmaz bir şekilde bütün dünyevi ortaya çıkabilecek etnisite üzerinden bütün sorunlar biraz etnisiteden kaynaklanıyor. Onu da altını çizelim. Yani orada azmanlaşıyor. Dünyevileşme demek çünkü. Yani etnik kimlik üzerinden seküler kimlik üzerinden. Sekülerleşmesi demek. Etnik kimliğin öne çıkarılması demek. Dünyevileşmenin öne çıkarılması. Seküler kimliğin öne çıkarılması. İslami dolayısıyla daha aşkın kimliklerin
bastırılması
demek.
Ve bölünmeye zemin hazırlanması.
O kadar ya. Yani dolayısıyla bütün o fitne fesat zeminlerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir tecrübe ürettik biz. Asıl mesele o. Kobani deneyim, Mobani deneyim falan. Bu adamlar hayal dünyasında yaşıyorlar. Acayip bir şekilde şey kurmaya çalışıyorlar. Adını söyleyin. Bu adamlara yol haritası falan sunmaya çalışıyorlar. İngilizler beyindir burada. PKK meselesinde İngilizler beyindir. Bunun altını çiziyorum. Bak İngilizler hiç gözükmüyor ortalıkta.
Tamam. Demin sizle konuştuğumuz bir konu vardı. Onu bir beyan buyurur musunuz hocam? İngilizlere ilişkin. Yolda hani konuşmuştuk.
Siz şey yapın.
Yani hocam şöyle, fakirin bir tespiti vardı. Siz de onu da yani taşlandırdınız diyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Yani bu kadar dünya siyasetine, dünya konjonktürüne de önemli olan bir konuda İngiltere sesini çıkartmıyorsa, ben dedim ki İngiltere mutlaka o işin tam merkezindedir. Evet. Siz de buyurdunuz ki veya iş çoktan bitirmiştir İngiltere dediniz.
Evet.
Yoksa İtalya laf edecek, Fransa carlayacak, Almanya silah satmayacak. İngiltere'den doğru düzgün hiçbir beyanat yok.
Tamam.
Çok ilginç. Yani Orta Doğu demek İngiltere demek.
Şimdi bu mesele şöyle iki türlü yorumlanabilir. Yani bu tür yorumları yapan adamlar İngiltere'ye mi çalışıyor şeklinde yorumlanabilir.
Yani
düşün.
Yani bir büyütmek
tabii,
gibi değil
tabii.
mi?
İngiliz pasaportunu reddetmiş bir insan olarak olmayacak bir şey. Hemen çöpe atabilirsiniz. İkincisi Müslümanların basiretini yitirmeme meselesi.
Doğru.
Ne? Dolayısıyla çağrıdır bu aynı zamanda. Yani çünkü bu sınırlar biraz önce söyledin. Yani %90 Sünni Suriye, %10 Nusayri yönetimi. Irak gene tam tersi.
60'a 70'e Sünni, Şii, başındaki yönetim Sünni.
Yani bu tezgah İngilizler yaptılar abi.
Tabii canım.
Başımızın belası işte bu yani. İngilizler. Bunlarla boğuşuyoruz. Bunlarla birbirimizi kırdırıyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar falan. Neyse. Yani orada aslında şöyle. Esasta çok önemli bir şey var. Esasta Sünni çoğunluktur burası.
Tabii. Ortada yani Sünni
Arap
çoğunluktur.
Kavmi Sünni'dir. Sünni çoğunluk. Kürt kavmi Sünni'dir. Kürt kavmi Sünni'dir.
Yani Türklerden daha Sünni'dir.
Yahu yani Türklerde... bakın buradan mezhep üzerinden nasıl oynuyor adamlar bizimle ya. Ha biz de ha şimdi bu mezhep meselesini konuşmayalım. Niye konuşmayacağım kardeşim? Mezhep meselesini mezhepçilik yaparak konuşmayalım. Böyle kuralım cümleyi.
Tabii güzel.
Yaşanan mezhebi, pratiği ve geleneğiyle projeksiyonları, konuşalım. Tezgahları çözelim. Yani Müslümanların bu kadar perişan oldukları bir zaman diliminde mezhepçilik yapmayalım. Bu Allah-u Teala'nın gazabını celbeder. Bunu kesin konuşmuyorum ben. Ama mezhep üzerinden, mezhepçilik üzerinden İslam dünyasını, Müslüman toplumları nasıl ortadan paramparça ettiklerini, talan ettiklerini görelim.
Görelim.
Bunu görmeyelim mi demek yani? Buradan mezhep üzerinden cümle kurmayalım derken yani bütün bu olup biten şeyleri görmeyelim anlamına
çıkıyor. Halının altına süpürelim. Ya kardeşlik ayrı bir şey.
Tehlike orada. Tehlike oradan. Oyun oradan tezgah
alıyorlar. Oyun oradan tezgah alıyorlar. Hocam süremiz sona geldi. İsterseniz
tamam,
bitirelim.
Gelecek hafta devam ederiz.
Gelecek hafta devam edelim.
Yani bu Amerika'daki tavır, Amerika'nın Türkiye'de...
Tavrı. Ondan önce kafamda iki not var. İsterseniz onlara devam edelim. Önümüzdeki hafta oradan gireriz inşallah. Olur. Kıymetli dinleyenlerimiz, medeniyet yolculuğu programımızın burada sonuna geldik. Ama zannederim bu barış harekatımıza ilişkin süreç daha bir iki program kaldırır. Çünkü tabii, çok tabii. Alt okumalar yapma, ümmete kurulan tuzakların genel mahiyeti itibarıyla devam edeceğiz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ederiz efendim. Aynen.